Ayrım 30.
İnönü'nün basına yapacağı ve önceki akşam kendisine verilen metin üzerinde şöyle bir duruldu. Ve saat 11'de de Pembe Köşk'te basın toplantısıyla SODEP'in kuruluş çalışmalarının başladığı açıklandı. Hemen isimlendirme üzerinde yoğunlaşıldı. Erdal İnönü'nün Ankara'ya gelip çalışmalara başlayacağı gün Ziya Müezzinoğlu Ecevit'i ziyarete gitmişti. Öyle ya, mektuplarında kardeşim sen diye hitap ettiği, yıllar yıl arkadaşlık ettiği, aynı dünya görüşünün dostluklarını pekiştirdiği, hemen hemen aynı kültürden geçmiş İnönü'ye karşı Ecevit'in tavrı şimdi ne olacaktı? İnönü de aslında Ecevit'e nasıl davranacaktı? Biri parti kurulmaz diye direniyor, öteki en yakın arkadaşlarından biri parti kurmak için aynı alana çıkıyordu. Siyaset bir yana, birbirine güvenen ve birbirine saygı duyan iki insan arasında böyle bir ilişkinin dramatik bir gerilim yaratmaması düşünülebilir miydi acaba? Müezzinoğlu, biliyor musunuz, dedi Ecevit'e. Erdal Bey bugün geldi ve parti kurma faaliyetine başladı. İyi oldu bunu öğrendiğim, diye yanıtladı Ecevit. Bugün Ankara'ya gelip benimle görüşmeye geleceği hakkında haberler çıkmıştı. Bu yüzden evde oturmamak için eşimle birlikte yürüyüşe çıktık. Evde bulunmamak ve böyle bir olasılığa neden olmamak için. İnönü de hiçbir zaman Ecevit'i aramayı düşünmedi ve aramadı da. Tüm kuruluş sırasında hiç kimse ona gidip de bu yönde bir telkinde bulunma cesaretini göstermedi. Göstermesine zaten gerek yoktu. Bülent, sen kardeşim dediği bir insanla görüşmeye elbette kendi karar verirdi. Kaldı ki İnönü Ecevit'in partileşmeye karşı olduğunu biliyordu. Görüşürsem şimdi bana karşı çıkamayabilir ve onu güç durumda bırakabilirim düşüncesindeydi. Ayrıca kamuoyunda partiyi Ecevit kurduruyor imajını vermek de doğrusu bu ya istemiyordu. Hem kişisel olarak istemiyordu hem de kurulan partinin eskinin devamı olmayacağını ve olmadığını göstermek amacındaydı. Ecevit de İnönü de aynı gerilim içindeydi kuşkusuz. Bir yanda birbirleriyle çelişen ilkeler, öte yanda yılların dostluğu. İlkeler dostluktan daha ağır bastı. Her şeye rağmen İnönü'den bir görüşme isteği gelseydi, Ecevit kararlıydı. Sen bu parti kurma girişiminden vazgeç demeyi düşünüyordu. Nitekim Müezzinoğlu'ndan önce, daha 1983 başlarında İnönü'nün adı çıktığında, Ecevit şimdi zamanı değil, yazık olur, harcanır sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Ecevit de İnönü de aynı gerilim içindeydi kuşkusuz. Bir yanda birbiriyle çelişen ilkeler, öte yanda yılların dostluğu, ilkeler dostluktan daha ağır bastı. Dostluk buzdolabına kaldırıldı. Aradan 10 aya yakın bir zaman geçmişti. Yerel seçimler öncesinde Erdal İnönü, Ecevit'le görüşmek istedi. Bu kez Ecevit kabul etmedi. İnönü'nün Cumhurbaşkanı Evren'le görüşme isteğine randevu 3 gün sonrasına verildi. O sırada Evren, Ankara'da Roman Devlet Başkanı Çavuşescu'yu ağırlıyordu. Bu nedenle İnönü Çankaya'ya 3 gün sonra çıkabildi. Evren, demek sonunda karar verdiniz parti kurmaya. Ben vazgeçtiniz zannettim. İnönü, biraz görüp beklemek istedim. Bana gerçekten ihtiyaç var mı diye. İnsanlar politikada belli olmuyor. Ecevit de iyi niyetli olabilirdi. Ama sonradan bazı tuhaf işler yaptı. Siz de iyi niyetli görünüyorsunuz ama çevrenize dikkat etmeniz gerekir. Sizin adınızı şemsiye olarak kullanırlar. Babanızın adını kullanarak bazı eski istikametlere sevk edebilirler sizi. Bunun için dikkatli olmanız lazım. Biz şimdi yeni bir parti kuruyoruz. Onun için de çok dikkatliyiz. Partiye aşırı solun hakim olmasını engellemek lazım. Ben buna dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorum. Aslında biz çok parti olmasını istiyoruz. Halkçı parti varken yeni bir partiye gerek var mı? Bizim kuruluş biçimimiz ve kadromuz daha farklı. 15 dakika kadar süren görüşme oldukça mesafeli bir hava içinde geçmişti. İnönü Pembe Köşk'e döndüğünde arkadaşlarını uyardı. Dikkatli olmalı, hata yapmamalıyız. Bir yanlışlık yaparsak bizimle uğraşırlar sonra. İnönü'den önce parti kurma çalışmalarını yürütenlerden Çağlar Kırçak, İnönü ile kısa bir görüşme yaptı. Zaten kendisi de kurucular arasında yer almak istemiyordu. Aradan bir yıl geçtikten sonra Kırçak Halkçı Parti'ye katıldı. Dokuzların başını çeken Muammer Erten'i Erdal İnönü birkaç gün sonra Pembe Köşk'e çağırdı. Ama arada aynı gruptan Hüdayi Oral, kurucular arasında katılmıştı. Ertene kuruculuk önermedi. İsmail Hakkı birileri önerdiği zaman birler düşünmek için zaman istedi. İtiraz ettiği nokta ilk çekirdek kadronun işleyişine dönüktü. İlk beş kişi kendi kendini üreterek kurucular oluşacaktı. Lordların başlangıçtaki kararı buydu. Ama böyle gelişmedi. Birler kurucu olup olmamayı düşünürken tüzük üzerinde çalışmaya başladı. Sonunda kurucular arasında yer aldı. İnönü ile İsmail Cem görüşmesinde kuruculuk önerisi sanki ortada kaldı. Ne önerdi ne önermedi gibi bir durum doğdu. Cem kuruculara katılmadı. Ancak İnönü'nün çalışmalarına rağmen yine de bir parti kurma konusunda hazırlıklarını sürdürdü. Hatta beraber çalıştığı ve diyalog kurduğu gruplarla bir ara bu noktaya gelindi. Ancak yapılan değerlendirmede Cem, parti kurmanın bu aşamada yanlışlığına karar verdi ve vazgeçildi. İnönü'nün sosyal demokrat güç ile bağlantısı ise ilginç bir görüşmeye sahne oldu. SDG Erdal İnönü'nün gelişi tepeden gelen bir harekettir düşüncesindeydi. Tam parti kurucularının ilan edilmesinden bir gün önce İnönü gelmiş, SDG'nin dahil tüm grupların çalışması o anda küt diye kesilmişti. İnönü Pembe Köşk'te temaslarına başlamış ama daha SDG'yi aramamıştı. Bu tabanı temsil edenleri gerçekten üzdü ve de tedirgin etti. İki gün sonra İnönü Pembe Köşk'te SDG'nin temsilcileri olarak Ümit Gürtuna, Erol Köse, İhsan Alyanak, Selahattin Yıldırım, Vedat Dalokay ve Halil Akyüz'le tanışıyordu. Aynı anda Mustafa Ok da SDG ile birlikte gitmek istediği için toplantıya katılmıştı. Erol Köse içeri girince "Erdal Bey aramıza hoş geldiniz" dedi. İnönü şöyle bir döndü. "Ben fazla mıyım, siz kurdunuz partiyi de ben üstüne mi geldim?" sorusunu sordu. Halil Akyüz atıldı. "Siz hareketin doğal başısınız, biz gövdeyi oluşturduk sadece." İnönü'nün de yanıtı biraz sert oldu. "Siz de bu işi pek başaramadınız ama." Görüşmede kurucu kadroya SDG'den yani tabandan 5 ismin girmesi kararına varıldı. Ancak birkaç gün sonra Milli Güvenlik Konseyi'nin eski il ve belediye başkanlarına koyacağı siyaset yasağı gelecek ve tabanı temsilen listeye giren Erol Köse, İzmit eski belediye başkanı, Şevket Köksal, Ordu eski il başkanı, Ünal Ozan, Adapazarı eski belediye başkanı, Zihni Kutlar, Gaziantep eski il başkanı ile Cemal Seymen, Ürgüp eski ilçe başkanı kuruculuktan çekilmek zorunda kalacaklardı. Erdal İnönü sosyal demokrat kanatta nasıl bir tablo içinde yer alıyordu? Bunun yanıtı önce Türkiye'deki koşullarda, sonra da soldaki koşullarda saklıdır herhalde. 12 Eylül harekatı her şeyden önce parti tabanlarını değiştirmiştir. 12 Eylül'e gelirken parti kadroları saygınlıklarını yitirmişti. Ülke sorunlarına siyasal çözüm getirememekten dolayı. 12 Eylül'den sonra ise politika hem gündemden düştü hem de politikacı tipi çok karalandı. Ayrıca politikacıların bir bölümü yargılandı, tutuklu kaldı, mahkum oldu, beraat etti. Ama toplumda politikacının pek iyi bir tip olmadığı görüntüsü yaygınlaştı. Bu insanları politikadan her geçen gün uzaklaştırdı. Fiilen politika yapanlar da ürktü. Çekingenlik politikacının olağan kürküne dönüştü. Bu olgular partilerin kapatılmasının da etkisiyle tabanlarda değişikliğe neden oldu. Dolayısıyla yeni partileşme döneminde eski alışkanlıklar, eski anlayışlar değişmeye yüz tuttu. Sadece sol tabanda değil, sağ tabanda derin derin yaşadığı çelişkileri irdeledi. Parti tabanları hizipçi hareketlere fırsat tanımamayı öğrendi. Kadroları ortak harekete itti. Aynı zamanda eskinin devamını istemediğini ortaya koydu. Askeri yönetimin getirdiği yasaklar nedeniyle değil, eskiden uğradığı düş kırıklıklarının ve daha sonra çektiği sıkıntıların nedeniyle yeni parti, yeni kadrolardan yana tavır aldı. Ancak demokratik işleyişin tıkalı bulunması nedeniyle partilerde görev alabilecek kadroların tamamı da ortaya çıkamadı. Partilerde bu bir eksiklik yarattı. Parti tabanının güvenini kazanmak, kurucu heyetlerde yer almaktan geçti. Türkiye'deki bu koşullara ek olarak sol tabanda nelerin yapılamayacağı da belli oldu. Denendi ve olmazlığı kesinleşti. Zaten Erdal İnönü'nün harekete geç katılması ve beklemesi bu denemeye ve yapılamayacağının belli olduğu döneme rastlar. Hiziplerin tek başlarına parti kuramayacakları ya da bir koalisyonda bir araya gelemeyecekleri belli oldu. Eski parlamenterler arasında bir dengenin sonucunda bir parti kurulamayacağı da belli oldu. Partinin eski yönetimiyle taban arasındaki bağlantının da yeni bir partileşmeye yetmeyeceği belli oldu. Bunlar belli olduktan sonra tabanda ortaya çıkan kadro değişikliği yeni bir parti ve yeni bir kadro değişikliğini gündeme getirdi. Bu bir anlamda zorunlu da görüldü. Eski partilerin kadroları yönetim tarafından tek tek tarandı. Kadrolaşmada yer almayacak isimler belirlendi. Yönetimden gelen bu baskı tabandaki değişiklik özlemiyle bir noktada buluştu. İşte Erdal İnönü bu tablo içinde yer alır. Her şey denenmiş ama olmamıştır. Kadrolar yeni partiyi yeni insanlarla üretmek istemişler, bu arada güven duydukları bir ismi seçmişlerdir. Hem güven duydukları hem de bu parti bizim partimizdir mesajını verecek bir ismi. Parti kadrolarının isteği ile İnönü'nün partiye el koyması da aynı noktada buluşmuştur. Vatan Evlatları Sunalp ile birlikte. Milliyetçi Demokrasi Partisi 19 aylık partisiz dönemden sonra kurulan ilk siyasal partidir. 16 Mayıs 1983 günü Turgut Sunalp ve kurucular hep birlikte Anıtkabir'e ziyarete gittiler. Ardından partiye gelindi ve Sunalp kurucuları topladı. Son derece neşeli bir hava içinde başlayan toplantı, dakikalar geçtikçe çok çarpıcı sözlere sahne olmaya başlamıştı. Sunalp şöyle başladı konuşmasına. Arkadaşlar, kurucu olmak için her biriniz 5 ayrı kanaldan geçtiniz. MİT, Genelkurmay, Valilikler, Savcılık ve Özel İstihbarat sonucunda seçildiniz. Her biriniz pırıl pırıl vatan evladısınız. Hiçbirinizin istihbaratında menfi bir vaziyet yoktur. Onun için partimizin kurucuları konseyden tek çizgi bile yemeyecek, artık işimize bakalım. Toplantıdaki neşeli hava daha bir ısındı. Sunalp bu kez başka bir konuya girmişti. Ben vatan millet için girdim politikaya. Üzerime bir vazife aldım. Bunu hakkıyla yerine getirdim. Biz 3 merhaleli bir partiyiz. Birinci merhale partiyi kurmak, ikinci merhale heyeti vekiliye meydana getirmek, üçüncü merhalede icra vekilleri heyetini çalıştırmaktır. Birinci merhaleyi tamamladık. Şimdi önümüzde 2 merhale daha vardır. MDP'nin kurucuları kulaklarına inanamıyorlardı. Nasıl 3 aşamalı olurdu? Örgütlenme neredeydi? Asıl önemlisi seçimlerden nasıl çıkılacaktı? Seçimler bu kadar garanti miydi ki genel başkan hemen icra vekilleri heyetini çalıştırmanın yöntemini tartışmaya başlamıştı? Sunalp hiç oralı olmadan devam ediyordu konuşmasına. Aktif politika uygulayacağız ve hiç taviz vermeyeceğiz. Neden bakanlar kurulu demiyorum da icra vekilleri heyeti diyorum? Çünkü Atatürk de Kurtuluş Savaşı'nda icra vekilleri heyetini çalıştırmıştır. Sizler de Mustafa Kemal'in icra vekilleri heyeti gibi çalışacaksınız. Konuşma bitmişti. Herkes şok geçiriyordu. Kendine ilk gelen Ahmet İhsan Kırımlı oldu. Paşam, siz parti için 3 merhale buyurdunuz. Arada 2 mühim merhaleyi unuttunuz mu acaba? Parti teşkilatını kurmamız lazım. Bir de seçim var. Hükümet ancak seçimden sonra kurulacak. Sunalp müthiş sinirlenmişti. Yumruğunu masaya vurarak, ''Bizi ilgilendirmeyen işlere biz karışmayız. Bana partiyi kur dediler, ben de kurdum. Teşkilatı parti kurmanın içinde, yani birinci merhalede kabul ediyorum. Teşkilat için memleketin 4 yanından talep var, çabuk kurulur. Seçime gelince, işte o benim meselem değil, onu beni buraya getirenler düşünsün. Toplantı bitmiştir.'' Herkes ayağa kalkarak birbirine ''Ne oluyor yahu?'' diye sormaya başladı. Ertan Karasu, seçim sandıkları herhalde Aydan gelecek derken, Aydın Bolak ile Rıfat Beyazıt, seçim bizim dışımızda, bu çok iyi oldu işte diye ellerini ovuşturuyorlardı. MDP örgütü kurmakta gerçekten hiç zorlanmamıştır. Çeşitli illerde herkes partiyi kurmak için birbiriyle yarışıyordu. Parti iktidara yürüyordu ya. Kurucuların saptanması da çok güç olmamıştı. Ulusu kendi çalışmalarını Sunalp'e devrederken bir mantığını da aktarmıştı. İşverenlerden, işçilerden, esnaflardan ve bunun gibi çeşitli kitle kuruluşlarından adam bulunacaktı. Bu nedenle Sunalp Odalar Birliği'nden Mehmet Yazar'la, Türk İş'ten Şevket Yılmaz'la, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'ndan Hüsamettin Tiyenşan'la, Esnaf Kooperatifleri Başkanı Kasım Önadım'la, Ziraat Odaları Birliği Başkanı Osman Özbek'le, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Demirkent'le ayrı ayrı görüştü. Herkesten kendisine o cemiyet adına bir temsilcinin verilmesini istiyordu. İstanbul'da Namık Kemal Şentürk, Memduh Yaşa ile birlikte büyük destek veriyordu. Nuh Kuşçulu, Koç, Sabancı, Eczacıbaşı, Şarık Tara, Ali Koçman tek tek ziyaret ediliyor, hem maddi yardımda bulunulması isteniyor hem de parti programına alınmak üzere gördükleri lüzumlu noktalar varsa onların kendilerine iletilmesi talebinde bulunuyordu. Her görüştükleri kişi mutlaka Demirel'le görüşmesini öneriyor ve ardından "Ama neden Özal'la birleşmiyorsunuz?" diye ekliyordu. Ulusu ile Sunalp'in görüşmesinde de hükümetin kendisini desteklediği ve isterse birkaç bakanı kurucu olarak alabileceği ortaya çıkıyordu. Adalet Bakanı Rıfat Bayazıt ile Gümrük ve Tekel Bakanı Ali Bozer listeye böylece kabineden giriyorlardı. Hükümet ve derneklerin kuruluşların dışında listeye giren üçüncü grup danışma meclisi üyeleriydi. Emekli asker Adnan Orel, Sunalp'in danışma meclisindeki eli kolu olarak çalışıyordu. Orel'in getirdiği danışma meclisi albümünde tüm üyelerin yanına Turgut Paşa eski yazıyla not almıştı. Orel anlatıyor, o not alıyordu. Danışma meclisinden kuruculuğa seçilen üyeler bu notların ışığında değerlendiriliyordu. Değerlendirme sonucunda 9 üye kuruculuğa hak kazanıyordu. Bu arada kuruculuk pazarlıkları oldukça ilginç cereyan ediyordu. Örneğin bir bayan bankacıya Sunalp öneriyi götürüyor. Bankacı bayan, "Ticaret bakanı olursam katılırım," diyor. Sunalp, "Hayır olmaz, benim ticaret bakanım hazır," karşılığını veriyordu. Yani parti kurarken kabineyi de kuruyordu Turgut Paşa aynı zamanda. İşveren çevrelerini temsilen İzmir'den Şinasi Erten, işçileri temsilen eskiden Türk İş'te çalışmış ve emekli olmuş Tevfik Erdem ile Selahattin Erkap, esnafları temsilen Turan Altınoğlu, eski Demokrat Partilileri temsilen Necla Tekinel ile Demirel'e karşı eski AP'lilerden Fevzi Fırat, Abdurrahman Güler, Fevzi Kalıcı, Sabri Keskin, Ahmet İhsan Kırımlı, Misbah Ongan, Macit Zeren kurucu kadroda yer alıyordu. Herkesin nasıl oldu da burada bulunuyor diye hayret ettiği kişi İzzettin Doğan'dı. Malatyalı ve sosyal demokrat eğilimli olan Doğan ile özellikle AP eski milletvekillerinden Yılmaz Öztun'a çok sık tartışıyorlardı. Öztun'a söz yerinde ise "Türkiye'de keklikler komünisttir çünkü onların gagaları kırmızıdır" görüşünde olan bir kişi olduğundan dolayı İzzettin Doğan'la çok kapışacak, zaten Doğan sonradan kuruculuktan istifa edecekti. Kendi eliyle dilekçesini getirip kurucu olmak isteyen tek kişi Zekai Baloğlu'ydu. Baloğlu, Sunalp'in yurt dışındaki oğlunun talebe müfettişliğini yapmıştı. Yakınlıkları oradan geliyordu. 41 kişilik bu kurucu kadroya daha sonra Doğan Kasaroğlu, Ertan Karasu, Musa Öğün'ün uzaktan akrabası Sabahattin Eryurt ile yine Öğün'ün eniştesi Naci Karaca eklenecekti. Kasaroğlu kuruluş tamamlandıktan sonra listeye girecek ve anında genel sekreterliğe getirilecekti. Kurucular kurulu oluşturulurken ilginç bir görüşme Sunalp ile Türk İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz arasında geçti. Sendikalara yakınlığı ile tanınan ve danışma meclisi üyelerinden İmren Aykut, Sunalp ile Yılmaz'ı Menekşe Sokak'ta kendi kaldığı DSİ misafirhanesinde bir gece yarısı buluşturdu. Sunalp her zamanki gibi, "Ben Moskova'da kaldım. Komünizmin ne olduğunu bilirim. Şimdi 12 Eylül felsefesine uygun bir parti kuruyorum. Ordu komutanlığı yaptım. Kıbrıs'a ilk ben çıktım." diye uzun uzun kendinden söz etmiş. Sonra Yılmaz'a dönerek, "Siz her şeyden önce devleti düşünen dürüst bir işçi kuruluşusunuz. Onun için sizin tavsiyelerinizi almak istiyorum." demişti. Şevket Yılmaz çok sade bir soru yöneltti. "Paşam, biz işçi yararına her hareketi destekleriz. Ama acaba bu işe girerken Süleyman Bey'le diyalog kurdunuz mu?" Sunalp herkesten duyduğu bu soruyu Türk İş Genel Başkanı'ndan da duyunca bir an şaşırdı. Zar zor "Hayır" diyebildi. Bunun üzerine Yılmaz, eğer Süleyman Bey'le görüşmez ve onun tasvibini almazsanız bu işin altından kalkamazsınız, dedi. Sunalp, Celal Bayar'la görüşüyoruz, karşılığını verebildi. Partinin adını Sunalp'in kendisi buldu. Parti amblemi ise biraz maceraya uğradı. Önce defne yaprağı içinde çift kartal üzerinde duruldu. Selçuklulardan kalan bir simgeydi bu, güçlülüğü kanıtlayan. Kasaroğlu itiraz etti ve partinin bugünkü amblemi olan horozu önerdi. Horoz, ressam Orhan Peker'in horoz tablosundan esinlenerek Turizm Bakanlığı'na bağlı bir genel müdür tarafından çizildi. 6-7 deneme yapıldı. Tam herkes tarafından beğenildiği anda ortaya bir pürüz çıktı. Ressam ciddi bir hata yapmıştı. MDP gibi milliyetçi ve muhafazakar bir partiyi temsil edecek horozun amblemde sol ayağı önde çizilmişti. Derhal amblem yırtıldı ve yerine bu kez sağ ayağı önde bir horoz çizildi. Artık MDP icra vekilleri heyetini tespit edebilirdi. Ama gerçekten seçimi kazanıp heyeti vekile Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi çalışabilecek miydi? Kuruluşundaki görünüme bakılırsa oldukça zayıftı. Çünkü MDP eninde sonunda gelmiş geçmiş ve AP'nin belli bir hizbinin üzerine kurulmuştu. Bazı illerde Güven Partisi ile karışıyor, bazı illerde Anti-Demirel Hizbi'nin de en zayıf halkasına oturuyordu. Ama o günlerin havası içinde bunu kimsenin fark edecek hali pek yoktu. Kendisine moral arayan parti, Halkçı Parti. Olmaz böyle şey, ifal ediyorlar Erdal Bey'i, bunu yapamazlar, kandırıyorlar Erdal Bey'i diye bas bas bağırıyordu Necdet Çarp, Halkçı Parti çalışmalarının yürütüldüğü Sabit Batumlu'nun bürosunda. Günlerdir tüm hesaplarını buna dayandırıyor, Erdal İnönü'nün politikaya girmeyeceğine inanıyordu. Daha birkaç gün önce Pembe Köşk'te Mevhibe Hanım'ı ziyaret etmiş, Erdal'ın politikaya gireceğini sanmıyorum karşılığını alınca rahatlamıştı. Ama şimdi işte İnönü geliyor ve SODEP'in kuruluşuna katılıyordu. Zaten kendi içinde çeşitli güçlükler ve anlaşmazlıklarla kıvranan Halkçı Parti'ye işte bu en büyük darbeydi. Zaten günlerdir kimle konuşurlarsa aldıkları yanıt hemen hemen hep aynıydı. Başbakanlık müsteşarının kurduğu partiye ben katılmam. Bu parti muvazalı partidir. Kimleri denememişlerdi? Sırrı Atalay, Mustafa Üstündağ, Muammer Erten, Çağlar Kırçak, İsmail Cem, İsmail Hakkı Birler. Partide kimin adı geçiyorsa ve solda kim parti kurmaya soyunmuşsa tümünü deniyorlardı. Solda saygınlık kazanmış isimlere gidiyorlardı ama nafile. Kimse gelmiyor, kimse onların çalışmasına katılmıyordu. İşte tam böyle bir zamanda Erdal İnönü parti çalışmalarına giriyordu. Bunda Metin Toker'in payı vardır mutlaka. Oldum olası Dışişleri Bakanı olmayı düşler durur biçimindeki sözleriyle celp hızını bir türlü alamıyordu. Erdal Bey'e herhalde büyük baskı yaptılar. Bu rahmetli İnönü'ye yapılan en büyük kötülüktür. Fakat merak etmeyin, fazla dayanamaz, bırakır gider. İnönü ya da SODEP etkeni bir yana, Halkçı Parti ekibi baştan beri bir eziklik içindeydi. Kimsenin kimseye güveni yoktu. Her partide olduğu gibi HP'de de çekirdek kadro, Engin Aydın, Turhan Temuçin, Şeref Uğur, Aytekin Yıldız gibi isimlerden oluşuyordu.